Ayrım 5. Bir Türkiye Hayali. Selçuk Şirin. Sayfa 62. Vampirler ve Çocuklar. İlkokul 5. sınıfın yazıydı. Sabahın köründe komşumuz uyandırmıştı. İhtilal oldu, kalkın. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan, özgürlüğünden oldu o darbede. Onlardan biri babamdı. Yıllarca sürgün bir öğretmen olarak bizlerden uzak kaldı. Ama 12 Eylül deyince aklıma babamdan çok komşumuz Cemil abi gelir. Onu götürmüş, bir daha geri getirmemişlerdi. Annesi yıllarca kapısına kilit vurmadı evinin, belki Cemil geri gelir diye. Cemil abi bir daha geri gelmedi ama annesi Berfo hala bizim küçük kasabaya gelen her yetkilinin karşısına dikilip oğlum nerede diye sordu yıllarca. O soruya yanıt bulamadan öldü ama Berfo hala öldüğünde tüm ülke ona ana diyordu. Çünkü 12 Eylül'ü destekleyenlere bile darbenin cinayet olduğunu öğretmişti. Tüm ülke Berfo ananın ağıtına ortak olmuştu. Vampir hikayeleri. Cemil abinin kaybolduğu, babamın sürüldüğü o sonbaharda birden ortalığı vampir hikayeleri sarmıştı. Bir canavar geliyor kasabaya, çocukların kanlarıyla besleniyor. Ne kadar çok detay vardı bu vampire dair. Gazetelerde, televizyonlarda hep vampir haberleri. Vampir Kars'ta, vampir Diyarbakır'da, vampir Hopa'da. Sıra bizim kasabadaydı, her an gelebilirdi. Oyun oynarken, evde yatarken... Yıllar sonra merak edip araştırdım. Bu söylenti gerçekten de bir habere mi dayanıyordu? Yoksa biz çocukların uydurduğu bir hurafe miydi? Belli ki ikincisi. Çocuklar olup biteni anlamak için kendi kafalarından bir metafor uydurmuş. Ben bu hikayeyi yıllar sonra ODTÜ'de bir öğrenci dergisinde anlattığımda şaşkınlıkla öğrendim ki benim hikayem bana ait değilmiş. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar olup biteni nereden geleceği bilinmeyen bir kan emiciyle açıklamayı akıl etmiş. Sene olmuş 2016. Bu devirde seçilmiş iktidarı cebirle indirmeyi aklından geçiren vampirlerin olması gerçekten ürkütücü. Ama bir taraftan bu vampirlere lanet okurken diğer taraftan yazılan yeni hikayeyi gözden kaçırmayalım. Eğer bugün çocuklarımıza vampir hikayeleri anlatmak zorunda kalmadıysak, bunun nedeni darbeye canları pahasına engel olan üniformalı ve üniformasız kahramanlardır. Ülke olarak o gün hayatını kaybeden demokrasi şehitlerine büyük bir borcumuz var. Bir umut. Türkiye toplumu bir süredir her konuda kamplara ayrılmış durumda. Verileri başka yazılarımda uzun uzun anlattım. Bırakın ötekine güven duymayı, çocuklarının farklı siyasal kimliğe sahip başka ailelerin çocuklarıyla oynamasına izin vermeyenlerin çoğunlukta olduğu bir coğrafya olduk maalesef. Ama bu ayrışmışlık içinde dahi darbeye gösterilen direnç bana az da olsa bir umut veriyor. Çünkü bir kere daha öğrendik ki hepimiz aynı gemideyiz. Bu gerçeği kavrayan siyasilerin darbeyi takip eden hafta ortaya koyduğu tavrın devam etmesi tek umudum. Parti liderlerinin birbirlerine parmak sallamadan aynı masa etrafında ülkenin ortak meselelerini tartışmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tüm toplumun bu gerilim ortamından kurtulmaya ihtiyacı var. Ayrışma ve kamplaşmayı önleyen bir dil kullandığımız, ortak meselelerde bir masa etrafında toplandığımız ölçüde vampirleri çocuklarımızdan uzak tutmuş olacağız. Çok kilo aldın Türkiye. Amerika'ya 20 küsur yıl evvel geldiğimde ilk izlenimlerimden biri buradakilerin bizden daha şişman olduğuydu. Yıllarca bizim kültürün güzellikleriyle açıkladım bu ön yargımı. Yürümeyi seviyoruz, hormonsuz ürünler yiyoruz, çocuklarımız dışarıda oynuyor. İnandım bu hikayeye. Peki bu yargılarım acaba hala doğru mu? Türkiye gerçekten de benim aklımda kaldığı gibi kilo sorunu olmayan bir ülke mi? Verilere bakalım. Veri deyince önce bir referans noktasında anlaşalım. Obezite ve aşırı kilo konusunda kullanılan temel istatistiğin adı vücut kitle endeksi, yani Body Mass Index, BMI. Bu ölçek kişinin boy ve kilo bilgileri üzerinden hesaplanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre BMI değeri 25-30 arasında olanlar fazla kilolu, 30 ve üzeri olanlar ise obez sayılıyor. Bu veriler ışığında Türkiye dünyada nerede acaba? Sağlıklı mıyız? Kilo mu alıyoruz? Aşağıda The Economist'te yayımlanan global verileri paylaşıyorum. Bu verilerin güzel tarafı yıllar içindeki değişimi gösteriyor olması. Sizin de göreceğiniz gibi Türkiye, Mısır ve Meksika ile birlikte 1980 yılından 2013 yılına kadar geçen sürede en fazla kilo alan ülke konumunda. 20 yaş üstü yetişkinlerde kilo problemi bakımından 2013 itibarıyla Amerika'yı yakalamış olmasak da aradaki farkı neredeyse kapatmışız. Maalesef. Peki ne oluyor? Türkiye gerçekten de dünyada en hızlı kilo alan ülkelerden biri mi? Tek bir veriyle bu soruya yanıt vermek yeterli değil. O yüzden biraz daha araştırdım. Nüfusun yarısı kilo sorunu yaşıyor. Türkiye'deki obezite ve aşırı kilo sorununun boyutlarını anlamak için 2015 yılında yayımlanan TÜİK verilerine baktım. TÜİK tablosunda göreceğiniz gibi 15 yaş üstü nüfusta ciddi bir kilo sorunu var. Aslında sorun var demek, sorunu hafife almak demek. Zira durum alarm boyutunu aşmış. Şöyle ki 2014 itibarıyla kilo sorunu olanlar, yani fazla kilolular ve obezlerin toplamı, ülkede yaşayan kadınların %53.8'i ve erkeklerin %53.5'i. Yani ülkede yaşayan yetişkin nüfusun yarıdan fazlası ciddi anlamda kilo sorunu yaşıyor. Bir de aşırı zayıf olanlar var ki o da meselenin aynı derecede dikkate alınması gereken bir diğer boyutu. O nedenle belki de en doğru yorum şu, Türkiye'de kilo sorunu olmayan nüfusun oranı %40'a düşmüş durumda. 2015 yılında yayınlanan TÜİK tablosunu anlatmaya çalışayım. 2008 yılında erkek toplam 100, düşük kilolu %2.7, normal kilolu %48.1, fazla kilolu 36.9, obez 12.3. Kadın toplam 100, düşük kilolu 5.9, normal kilolu 48.2, fazla kilolu 27.4, obez 18.5. Toplam düşük kilolu 4.2, normal kilolu 48.2, fazla kilolu 32.4, obez toplam %15.2. 2010'daki durum toplam düşük kilolu 4.7, normal kilolu 45.5, fazla kilolu 33.0, obez %16.9. Erkek düşük kilolu %3.5, normal kilolu %46.1, fazla kilolu %37.3, obez %13.2. Kadın, düşük kilolu %5.9, normal kilolu 44.7, fazla kilolu 28.4 ve obez 21.0. 2012'deki durum. Erkek, düşük kilolu 2.7, normal kilolu 44.7, fazla kilolu 39.0, obez %13.7. Kadın, düşük kilolu %5.1, normal kilolu 43.6, fazla kilolu 30.4, obez %20.9. 2012 toplamı, düşük kilolu %3.9, normal kilolu %44.2, fazla kilolu %34.8, obez %17.2. 2014'teki durum, erkek, düşük kilolu %2.8, normal kilolu 43.7, fazla kilolu 38.2, obez 15.3. Kadın, düşük kilolu %5.5, normal kilolu 40.7, fazla kilolu 29.3 ve obez 24.5. 2014 toplamı, düşük kilolu %4.2, normal kilolu %42.2, fazla kilolu %33.7 ve obez %19.9. Felaket bir trend bu. Benim canımı asıl sıkan nokta verilerdeki trend, yani gidişat. TÜİK'in yaptığı 7 yıllık karşılaştırmalı analize göre obezite oranı 2008 yılında %15.2 iken 2014'te %19.9'a ulaşmış durumda. Yani 2008'de ülkede yaşayan her 6 kişiden biri obez iken 2014'te her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer alıyor. Ama burada ilginç bir kadın erkek ayrımı da var. 7 yıl gibi kısa bir sürede obezite oranı kadınlarda %32, erkeklerde ise %24 oranında artmış. Yani her 3 kadından biri ve her 4 erkekten biri 7 yıl gibi kısa bir sürede normal ya da aşırı kilolu kategorisinden obez kategorisine geçmiş. Bu akıl alır bir artış değil. Bu trend bu şekilde devam ederse yakın bir zamanda nüfusunun yarısı obez, geri kalanında önemli bir kısmı fazla kilolu bir ülke olacağız. Ne oluyor? Avrupa'nın en şişman ülkesi Türkiye. Açıkçası ben durumun farkında değildim. O nedenle biraz oturup başka verilere de baktım. Örneğin Avrupa'daki konumumuz nedir? Durum orada da farklı değil. Kilo sorunu olan ülkeler arasında Avrupa'da da zirveye tırmanıyoruz. Hem de hızla. 2000'li yıllara kadar OECD ortalaması altındayken, yani görece daha sağlıklıyken artık en kilolu nüfusa sahip ülkeler arasındayız. Kadınlarda Avrupa'da ilk 4'teyiz. Ve burada bir tablo var. Veriler ölçülen değil, bildirilen boy ve kilo değerlerine göre düzenlenmiştir. Kaynak OECD Health Statistics 2014. Burada en zayıf Romanya, %8 gibi bir oranla, İtalya %10, Bulgaristan 11, İsveç 12 gibi gidiyor ve en sona gelirsek Norveç %10 civarında, İsviçre %11 civarında, Türkiye %16 ve İzlanda en yüksek %20. Erkek ve kadınlarda obezitenin yaygınlık oranı. Yine Romanya en düşük seviyede. Ondan sonra İtalya, Bulgaristan, İsveç, Hollanda, Avusturya, Danimarka diye gidiyor. En sona bakalım. Norveç en zayıflardan, %8 ile 10 arasında. İsviçre yine aynı oranlarda. Türkiye ise %20'lerde. İzlanda onun biraz altında %18 seviyesinde. Bu verilerde kadınlarla erkeklere ayrı ayrı bakınca Türkiye'deki kadınların ortalama olarak Macaristan, İngiltere ve İrlanda'nın ardından en fazla kilo sorunu yaşayan grubu teşkil ettiğini görüyoruz. Aşağıda 2002-2012 arası obezite artış oranını gösteren grafik söylediklerimin görsel olarak ifadesi. Bu dönemde obezite oranı en çok artan ülkelerden biriyiz. Bu veriler 2012'ye kadar olan durumu gösteriyor. OECD verilerini yukarıda paylaştığım TÜİK verileriyle beraber yorumlarsak durum şu: Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa'nın en şişman ülkesi olacak. Neden kilo alıyoruz? Aslında Türkiye'de yaşanan kilo sorunu pek de bize özgü bir durum değil. Obezite ve aşırı kilo sorunu artık global bir salgın, bir nevi epidemik bir hastalık. Bu sorunun sebepleri bu yazının konusu değil ama ben yine de yoksulluktan kurtulup eli biraz para gören ülkelerin genelde daha sağlıksız besleniyor olduğu gerçeğinin altını çizmek isterim. Dünyada en hızlı şişmanlayan ülkelere bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Türkiye ile birlikte hızla kilo alan ülkeler şunlar: Meksika ve Arap ülkeleri. Bizde ve bu ülkelerin çoğunda köyden kente hızlı geçiş ve artan gelirle birlikte geleneksel mutfağımızın yerini hızla sağlıksız seçeneklerin almış olması obezite oranındaki artışın temel nedenlerinden biri. Zengin oluyoruz ama zengin olurken eski sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bırakıp daha sağlıksız seçeneklere yöneliyoruz. Birbirimizi yemeyi bırakıp asıl sorunlarımıza odaklanmalıyız. Özetle karşımızda çok ciddi bir sağlık sorunu var. Dünya bu sorunu ciddiye alıp çeşitli çözümler arıyor. Biliyorum bizim birbirimizi yemek dışında bir gündemimiz yok ama ben yine de verileri gündeme getirerek kendi üstüme düşen görevi yapayım. Fark ederek adım atıp atmama tercihi sizin. 5. ayarın sonu. Sayfa 70.